ayrım 29, sayfa 228. Ayda'nın loş bir ışıkla aydınlatılmış salonunda yüzleri çarpık çurpuk bozulmuş, kasvetli ifadeli 7 kadın oturuyordu. Koyu renkli çuval gibi elbiseler giymiş, başlarını sımsıkı bağlamışlardı. Ayda'nın eski ahbaplarına hiç benzemiyorlardı. Annemi aramalıyım önce. Gecikirsem ne kadar merak ettiğini bilirsin diye bir bahane uydurdu Amber, zaman kazanmak için. Ara o zaman, haydi dedi Ayda. Ben Ayda'dayım dedi Amber telefonda Kamile'ye. Bakkala çikolata almaya gittiğini söylemiştin. Evet ama dönüşte Ayda'ya uğradım. Neli fıstıklı çikolatasını bekliyor. Ayda'nın bana ihtiyacı olduğunu söyleyen kendin değil miydin? Fazla kalmam, dönerim. Geç kalma, gece yarısından önce dön. Zaten ben bu akşam erken yatmak istiyorum. Merak etme, anahtarım var. Kadınlar Ayda'nın nadide porselen fincanlarından kahvelerini içiyorlardı. Ayda kahvesinden son yudumu aldı ve fincanı ters çevirip tabağa kapadı. Üç kez sallayıp sehpanın üstüne koydu. Bir süre kadınların gevezeliklerine katılıp ara sıra fincan soğudu mu diye yokladı. Sonunda yeterince soğuduğuna karar verip fincanı kapıyı açan kadına verdi. Kadın fincanı kaldırıp uzun uzun içini inceledi. Büyük bir karanlık görüyorum diye açıkladı sonunda. Kalbine derin bir kasvet çökmüş dedi Ayda'ya bakarak. Birisi hakkında endişe ediyorsun. Genç bir adam, sevgili değil, bir akraba, belki bir erkek evlat. Tepesinde dönen siyah bir kuş görüyorum ama bak, şunu görüyor musun? Başının üstünden karanlık bir bulut kalkıyor. Yükseliyor, sonra puf diye kayboluyor ve sen bütün tasalarından kurtulup gökte uçmaya başlıyorsun. Vallahi, görüyor musun? Bak, kanatların var, uçuyorsun. Amber birden bir gerçeği idrak ettiğini hissetti. Belki bir erkek evlat, akıl hastanesine kapatılmış, küçük çocukların ırzına geçme hastası olan psikopat Osman değildi bu kuşkusuz. Sevgili değil, bir erkek evlat. Kimin evladı? Belki de Ayda söylenenlerin aksine Almanya'da düşük yapmamıştı. Belki o çocuğu doğurmuş ve sonra evlatlık vermek zorunda kalmıştı. Ama öyleyse neden? Amber birdenbire bilmecenin parçalarının yerli yerine oturduğunu sezer gibi oldu. Ayda hala kahve telvesindeki falına takılmış bakarken konukların arasındaki ince sesli bir kadın bir dergiden bir şeyler okumaya başladı. Herkes onu dinliyordu. İlk başta sanki bir şiir okuyormuş gibiydi ses tonu ama okudukça yazının karısını pişirip yiyen bir adamla ilgili olduğu anlaşıldı. Kadın öyküyü okuyup bitirdiğinde salondaki herkes iç çekti ve kafa salladı. Sonra başka bir kadın, saralı, sağır ve dilsiz adam ilkel bir helaya düşüp boğuldu diye başka bir haber okudu. Kadınlar bunlara benzer başka korkunç öyküleri paylaşıyorlardı. Bu ne biçim bir toplantı Allah aşkına diye sordu Amber kapıyı açan kadına. Depresyon toplantısı diye cevapladı kadın. Anlamadınız mı? Mümkün olabilecek en acıklı, en üzücü hikayeleri okuyup teselli ediyoruz kendimizi. Kendi acılarımızı birazcık hafifletmek, başımıza gelenleri bir nebze unutulmak için yapıyoruz bunu. Yanında oturan kadın fısıltıyla ekledi. Karanlığı tercih ediyoruz. Biz gölgedeki kadınlarız. Burası da Karanlık Kadınlar Derneği. Bizler felaketten geriye hayatta kalmış insanlarız, kediler gibi. Dört ayakları üstüne düşmüş kadınlarız. Amber'e göre ise cadı kazanı gecesiydi bu. Yüzleri, bedenleri sakat edilmiş ve sonsuz bir mutsuzluğa sürüklenmiş bu kadınlar yer altındaki mezarlarına Amber'i de sürüklüyorlardı sanki. Amber can havliyle kapıya yöneldi. Ayda Amber'in arkasından koştu. Gidiyor musun? Annem merak eder beni. Zaten hep merak eder seni. İyi ya, git ona. İhtiyacını karşıla. O senin annen. Kaybedecek neyin var ki başka? O sırada Amber adamın notunu Ayda'nın eline sıkıştırdı. Ayda el yazısını hemen tanıdı. Yüzüne gene bir cesur bir gülümseme takınmaya çalıştı. Kaderin getirdiğini yine kadere teslim etmek gerek dedi. Söyle ona, insanın kalbi kristal gibidir. Bir kez kırılmaya görsün. Bir daha tamir edilmez dedi fil adam sesiyle. o gece olan her şey önceden kararlaştırılmış bir eş zamanlılık içinde gerçekleşmişti adeta. Bütün dünya bir manyetik enerji alanının çekimleri ve geri tepmeleriyle kurgulanmıştı sanki. Yer çekimi yoktu. Yalnızca tek bir maksat vardı. Amber o gece tatlı kokulu ıhlamur ağaçlarının gölgelediği Balözü sokağından dönerken güzel kokularla mayalanmış havanın bütün renkleriyle içini doldurmasını ve çevresindeki her şeyi sarmasını istedi. Acısını, Ayda'nın acısını, Kamile'nin acısını, Melike'nin acısını. Hatta atalarından miras aldığı acılarla şimdiden kendi acılarını yaşamaya başlamış olan Nelly. Tökezleyip düşersem kim tutar beni dedi Amber yüksek sesle. Beni kurtaracak kimse yok. Ne anne ne baba, ne sevgili ne yakın bir arkadaş, ne terapist ne dini bir yol gösterici. Hiçbir şey, hiç kimse yok. Bunların hepsi senin içinde diye bir ses fısıldadı derinlerinden. Hepsi burada. Et ve balık yemeği kokularının, Alaturka müzik dalgalarının yayıldığı apartman dairelerine baktı Amber. Kamile'nin dairesinden uzay gemilerinin göz kırpıştıran sinyallerine benzeyen TV görüntülerinin renkleri geliyordu. Kimse girdiğimi fark etmeyecek diye düşündü. Hepsi çoktan kendi dünyalarında kaybolmuş. Sessizce odama gidip yatağa girerim. Ama varlığımı hissederler hemen. Oysa şu anda kimsenin yakınımda olmasına tahammülüm yok. Zaten fıstıklı çikolata da yok elimde. Bakkal kapanmıştı çünkü. Apartmanların çevresinde iki kez turladıktan sonra Bağdat Caddesi'ne yürümeye karar verdi. Orada açık bir bakkal bulabilirdi herhalde. Balözü sokağından aşağı yürüdü. Araba gezintisine çıkan gençlere, mağaza vitrinlerine bakabilir, bir cappuccino içebilirdi. Ama önce başka bir yere. Yeşil tenteli evin yakından görünüşü, uzaktan görünüşünden bile daha sevimliydi. Bir odada ışık yanıyordu. Amber, kimsenin kendisini görmediğinden emin olunca zili çaldı. Yanıt gelmedi. Tekrar çaldı. Kapı açıldı bu defa. Antre o kadar loştu ki Amber adamın yüz hatlarını seçemedi. Notunuzu verdim dedi. Okudu mu? Evet. Kaderin getirdiğini yine kadere teslim etmek gerek dedi. Söyle ona insanın kalbi kristal gibidir. Bir kez kırılmaya görsün bir daha tamir edilmez dedi. Bunu kırmak istememiştim dedi adam. Tam aksi. Bakın. Kim olduğunuzu bildiğimi sanıyorum. Yani Ayda ile ilişkinizi ve bağlantınızı. Oyun oynamamıza gerek yok. Adam bu sözleri bekliyormuş gibi başını salladı. Er ya da geç birileri gerçeği öğrenecekti. Hiçbir şey sonsuza dek gizli kalamaz. Hatta birinin sırrımızı öğrenmesine sevindim aslında. Sizin gibi birinin yani. Bir bardak çay içer miydiniz benimle? Hayır, teşekkür ederim. Bağdat Caddesi'ne kadar yürüyeceğim. Bazı şeyler almam gerekiyor. Zaten geç oldu. Bekler misiniz? Ben de geleyim sizinle. Adam ceketini almak üzere içeri girince Amber duvarları boydan boya kaplayan minyatürleri fark etti. Mükemmel çizilmiş ve renklendirilmiş ince ayrıntılı, çok çekici resimlerdi. Hülyalı ve şiirimsi bir güzellikleri vardı. Bu resimleri siz mi yaptınız? Evet dercesine başını salladı adam. Arkeolog olduğunuzu sanıyordum, öyleyim. Gerçekten çok güzel resimler. Balözü sokağının sonuna kadar ayrı ayrı yürüyelim. Bizi birlikte görürlerse dedikodu yaparlar, bilirsiniz. Elit pastanesinin önünde buluşalım mı? Paralel sokaklardan ayrı ayrı minibüs yoluna doğru yürüdüler. Elit'in önünde buluşup bir süre konuşmadan yürüdüler. Sonra bir köşe başında deli gibi giden arabaların arasından bir boşluk bulunca adam Amber'in kolunu tuttu ve hızla karşıya geçtiler. Sola dönüp Tavuk Uçmaz sokağına saptılar. Delik deşik kazılıp sonra açık bırakılmış çukurlarla dolu üç sokak boyunca yürüyüp Siber Kafe'nin köşesine geldiler. Kara İbrahim sokağından yine sola döndüler ve tezgahları boşaltılmış pazar yerinden ilerleyip tren istasyonunun altındaki geçitten geçtiler. Birden karşılarına butikleri, İtalyan tarzı mobilya mağazaları, açık hava kafeleri, şık restoranları, kulüpleri, diskoları, gece gündüz sokakları dolduran şık giyimli insanlarıyla Bağdat Caddesi çıktı. Sonra bahçeli zengin villalar arasından sahile doğru ilerlemeye koyuldular. Yol boyunca hiç konuşmadan yürümüşlerdi. Ama aralarında ömür boyu süregelmiş bir bağ varmış gibi doğal bir duygu içindeydi Amber. "Buradaki plaja ne oldu?" diye sordu adama. Sahil doldurulmuş ve arabaların hızlı hızlı geçtiği bir yol haline getirilmişti. Marmara'da hemen hemen bütün plajlar kapandı. Karadeniz'den gelen tankerler denize sürekli petrol sızdırıyor. Sanayi suları, evlerin kanalizasyonu, fabrika atıkları falan filan. Artık Marmara'da deniz canlısı kalmadı denebilir. Yüzmek hoş değil. Amber, adamı bir zamanlar önünden denize girdikleri İpekçi yalısına götürdü. Bahçenin demir kapısı ve eve giden iki yanında palmiye ağaçları dizili patika hala duruyordu. Ama deniz kıyısı boyunca dizilmiş yalıların yerinde dalgaların gelgiti yerine şimdi hızla akan bir taşıt trafiği vardı. "Buraya daha önce gelmiş miydiniz? Halam sizi buraya getirdi mi?" diye sordu Amber. "Hayır. Nereye geldik ki? Burası bir zamanlar büyük annemin ailesine ait olan yazlık ev. Ben küçükken her yaz buraya gelirdik. Bütün İpekçi ailesi yaz mevsimini burada geçirirdi. Başka evlerimiz ve çiftliklerimiz de vardı." Yürümekten yorulup dalga kıranın kenarında Marmara Denizi'ne karşı bir banka oturdular. Serin bir rüzgar esti. Adam Amber'e sokulup onu ısıtmak için kollarını omzuna doladı. Amber de ona sokuldu. Bir deniz faciasından geriye kalmış kazazedeler gibi dile getirmek istemedikleri anılarla yüklüydü ikisi de. Aralarındaki düğümler birer birer çözüldü. Korku yağmur bulutları gibi geldi ve geçti. Bu iki insanı cisimsiz ve bütün kötülüklerden arınmış kıldı. Artık hiçbir korku, hiçbir şüphe ya da gelecek endişesi taşımıyorlardı. Adamın şefkati Amber'in bedenine yayıldı. Her dokunuş içinde düğümlenen acıları rahatlattı. Adam Amber'in mahremiyetini taciz etmiyordu. Belki bu yüzden bu kadar rahatlıkla güvenmişti ona. Arzusunu zorlamıyordu adam. Amber onun yakını, ailesiydi, onun kuzeniydi. Amber, adamın kendi gizemlerine, nefesine ve yalandan uzak gözlerine dokunmasından çekiniyordu. O dokunuşun aldatılmış ve hırpalanmış duygularını açığa çıkarmasından korkuyordu. Adama dokunmaya kıyamıyordu. O gece ikisi artık normal insanlar değildiler sanki. Hiçbir acı çekmemiş, bu hayatta hiçbir anısı olmayan daha yüce iki varlık olmuşlardı. Sahilde uzun süre gecenin serinliği tenlerini ürperteceye kadar öylece oturdular. Birbirlerine sokulmuş olarak geri dönerken demiryolu istasyonunda bir trenin durup yolcularını boşalttığını gördüler. İnsanlar vagonlardan çıkıp yollarına gittiler. Ama kimse onların kozalarına kapanmış, kol kola yürüyen varlıklarını fark etmedi. Tıpkı İskender'le Amber gibi. Göze görünmez varlıklar olmuşlardı sanki. Bu durumda saatlerce dolaşabilirlerdi ama Balözü sokağına, hayallerle dolu bir dünyada kaybolmuş gibi görünen renksiz sokağa geldiklerinde gerçeğe dönmek zorunda kaldılar. Teoman, ertesi gün Zeugma arkeoloji alanında yürütülen kazılara katılmak üzere Gaziantep'e gidecekti. Amber'le yeniden görüşmek üzere sözleşip ayrıldılar. Amber o gece uyumak istemedi. Uykunun onu unutkanlık dünyasına götüreceğinden ve o gün yaşadığı olayları hiç yaşanmamış kılacağından korkuyordu. "Neler olacak bize?" diye düşündü. "Her şeyi tekrarlamak, gereğinden fazla uzatmak ve çözmeye çalışmak ihtiyacımız bizi nerelere götürecek?" Ayaklarının ucuna basarak Nelly ile paylaştıkları odaya giderken Kamil'in odasında hala ışık yandığını fark etti. Zaten her gece herkes yattıktan sonra uzun zaman açık kalıyordu Kamil'in ışığı. Çünkü uykusuzluk çekiyordu annesi. Geç saatlere kadar, hatta bazen sabaha kadar yatağında kitap okuyordu. Yaşlı insanların gençler kadar uykuya ihtiyacı yoktur diyordu. Kamile'nin kapısı hafifçe aralıktı. Amber annesine görünmeden içeriye gözünü attı. Kamile soyunurken kendi kendine konuşuyordu. Bir an olsun olsun konuşmadan duramıyor diye düşündü Amber. Annesinin takıntısıydı bu. Etrafındaki herkesin sesini bastırma ve yanında kimse olmadığı zaman da kendi kendine konuşma dürtüsü vardı. Zavallı yalnız kadın diye iç geçirdi Amber. Annesinin konuşmasına kulak kabarttı. Yalnızca bir mırıltıydı duyduğu. Kamile'nin söylediklerinin tümünü işitemiyordu. Ama kendi adının, babasının adının, Nelin'in, Melike'nin ve Ayda'nın adlarının geçtiğini işitti. Kamile yüksek sesle dua ediyordu. Kendi zihninde ya da yüreğinde uydurduğu bir Allah'a dua ediyordu kuşkusuz. Çünkü atalarının geldiği Ege bölgesinin tanrıça geleneklerini çoktan unutmuş olmalıydı. Kendine özgü adetlerine göre ibadet ediyordu. Dua ettiği tanrıya Allah diyordu ama onun özel tanrısıydı. Kısmen Ortodoks, kısmen Müslüman ve büyük ölçüde putperest bir tanrı. O gece Amber, Kamile'nin Allah'ına şükretmesine tanık oldu. Ondan yardım yakarıyordu Kamile. Ve eşi Kadri'nin yanına kavuşmadan önce yapması gereken şeyleri bitirmesi için kendisine güç vermesini diliyordu. Bütün yakınları ve bütün dünya için dua ediyordu. Duasını bitirdiğinde bir çocuk gibi elleriyle yüzünü sıvazlayıp "Amin" diye fısıldadı. İç çamaşırlarıylaydı Kamile. Altında beline gelen bol bir don, üstünde de yünlü bir fanila vardı. Her zaman sıcak olmayı severdi. Annesini arkasından gören Amber, Kamile'nin bedeninin ne kadar genç durduğunu hayretle fark etti. Ne selülit ne de bir dirhem fazla yağ vardı bedeninde. Omurgası hiç eğilmemiş, vücudu hiç bükülmemişti. Endamı dimdikti. Başı büyük, gövdesi ise başına oranda biraz küçüktü ama vücudu dümdüz ve çıplak bir oyuncak bebek kadar cinsiyetsizdi. Kamile, rengi solmuş pazen geceliğini üstüne geçirdi ve ışığını kapattı. "Bu benim annem. Annem Kamile," diye düşündü Amber. "Annem bu kadın, bu yalnız kadın, bu bir başına kadın. Hayallerimdeki kadın değil, öykülerimdeki kadın da değil. Annem o. O benim Dolores Del Rio annem değil. Bu zavallı kadın o. Ortalıkta dolaşan bir gayretkeş. Benim güzeller güzeli annem değil. Crêpe de Chine kumaşlar içindeki annem de değil. Benim fıstık gibi güzel annem değil. Çiçeklerin dilini konuşan genç kız ya da Amber romanını okuyan genç kadın da değil. Benim annem işte bu kadın. Beni doğuran ve büyüten kadın. Bacaklarını açıp ıkına ıkına beni dünyaya getiren kadın. Anne olabilmek için kızıl kadınla cenkleşen genç gibi. Memelerini emdiğim kadın. Cildi bir daha düzelmemek üzere esnekliğini kaybetmiş. Dişleri takma, teni süründüğü kolonyaya rağmen belki de bu yüzden ihtiyar bir kadın gibi kokan, bayat gül pudrası gibi kokan kadın. Kamile'nin minyon bedenine, benimkine benzeyen ama bozulmuş yüz hatlarına baktıkça kendi yaşlılığımı görüyorum aynada. Ve her şeyiyle affediyorum onu. Bitmek bilmeyen dırdırlarını bile. Hepsini affediyorum. Bunları düşününce birden büyük bir yük kalktı Amber'in üstünden. Rahatladı. Kendisini aşağı bastıran yer çekimi ve atalet duygusu kalktı üstünden. Ruhu yeniden canlandı, arındı ve sakinleşti. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Cappuccino. Cappuccino. Ortodoks. Ortodoks. Crêpe de Chine. Crêpe de Chine.